Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayazan ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Şimdi hocam çok güzel konular, böyle insanlar arası ilişkiler, bu ilişkilerin kalitesini konuşuyoruz. Neden? Kimya saadet bağlamında konuşuyoruz. En son hocam bu yaşlılara saygı meselesi, çocuklara sevgi meselesinde kalmıştık. Şimdi hocam yeni bir 8. hak diyor. Bütün Müslümanlara karşı güler yüzlü olmalıdır. Asık suratlı olmamalıdır. Hadis-i şerif var. Allah Celle Celaluhu kolaylık gösterenleri ve güler yüzlü olanları sever. Şimdi hocam bu batıda biliyorsunuz çok araştırma yapılıyor. Hocam resimlere bakarak bir insanın gülüşünü gerçek mi sahte mi onu hesap ediyorlar. Yani okul, lise. Mesela hocam lise mezuniyet, evet, resimleri. Adamın hocam resmine bakıyorlar. Gerçek mi gülümsüyor?
Yalandan.
Çünkü hocam sahte gülümseme ile gerçek gülümseme arasında bazı kas farkları var. Yani birinde yüzünüz geriyorsunuz, yani gülüyor numarası yapıyorsunuz. Diğerinde ise bütün kaslarınız katılıyor. Onu hocam tespit ediyorlar. Gerçekten gülümseyenler daha uzun yaşıyor. Evlilikleri daha mutlu. İş yerinde, kariyerinde daha hızlı ilerliyor. Sahte gülenler, yani zorla gülümseyenler, gülmeyi sevmeyenler ise evliyse büyük ihtimal boşanmış oluyor. Bir şirkette ise büyük ihtimal üst pozisyonda değil de alt pozisyonda daha başarısız konumda oluyor hocam. Samimi gülenler, kalbiyle gülenler hayatta, evlilikte, iş hayatında, çünkü duygusal dünya zengin olduğu için,
evet,
daha fazla ilerliyor hocam. Benim çok hoşuma gitmişti bu iki şeyi görmek.
Tabii insan davranışlarının kendi içerisinde de bir bütünlüğü var. Biri diğeri hakkında böyle bir fikir veriyor. Nurettin Topçu Üstad, tasavvuf üzerine hakikaten okunası isimlerden bir tanesi malum şey diyor. Zeki insanların bir gülüş tarzı olduğu gibi ahmakların da kendine göre gülmesi vardır.
Evet.
Temiz ruhların sempatik gülüşleri gibi hile ve hırs sahiplerinin gülüşleri de kendilerine mahsus karakterleri taşır. Tam sizin dediğiniz
olaya
gidiyor.
Ama hocam anlaşılıyor mu hocam? Sahte gülüşler.
Evet.
Evet.
Sadece şey hocam, böyle paranoid tipler var. Çok özel yetenekli insanlar, tiyatral yetenekleri de güçlü ise sizi şey edebilir.
Etkileyebilir.
İnandırabilir yani.
Ama çok
olduğuna,
nadir bunlar. %1. Çok,
evet,
%1.
Evet. Aynen öyle dediğiniz gibi. Ama onun dışında dediğiniz doğru. Çünkü insanın hocam sözle yalan söylemesi çok kolay, fakat beden dili öyle kolay yalan söylemiyor.
Evet.
Mesela normal insanlar yalan söylerken çeşitli jestleri vardır hocam. Mesela ağzını, elini ağzının önüne götürür bazıları. Bazıları mesela kafasını kaşır. Böyle çeşitli şeyler vardır. Reaksiyonlar vardır. Engelleyemez onu. Ama profesyonel bir yalancıysa onunla bunlar şey etmiyor yani. İşe yaramıyor.
Hocam tabii sufilerin tabii bu tasavvuf psikolojisi biliyorsunuz. Bütün bunları hocam aşan, hani kalpten kalbe pencere vardır derler ya.
Evet, evet.
Bir de hocam bu işin o tarafı var. Hocam geçen anlatmıştım ama hala etkisindeyim. Gönül'ün Mehmet Hoca Efendi, Sultanahmet'in imamı. Her gün ikindi vakti buna öğrenciler geliyor, fakirler geliyor. Kimse ceketim yok diyor. Ona bir ceket verin diyor. Oradan bir ceket buluyorlar. Kimse ayakkabım yok diyor. Ona ayakkabı veriyorlar. Bir tanesi gelmiş. Uzak bir diyardan geldiğini iddia ediyor. Ben diyor falanca yerden geldim. Çalışma, iş de bulamadım. Bana otobüs parası ver diyor. Dönüş parası. Şimdi hocam yani otobüs parası deyince, yani bugünün parası nereden baksam bir 300-500 lira. Hani 5 lira 10 lira demiyor yani. Dolmuş parası dese kolay.
Evet.
Çıkarsın 10 lira verirsin. Yani seni kandırıyorsa kandırsın yani. Ne yapalım, 10 lira çok para değil ama. Şimdi uyanık bir dolandırıcı.
Evet.
Gülen'le hoca efendi şöyle başını bir eğmiş önüne, murakabe haline girmiş. Bunu hocam ilk yaşayan canlı bir şahit anlatıyor. Başını kaldırmış, demiş ki bu adamın demiş üstünü başına arayın demiş. Bu adam sahtekar. Anlamış yani, hissetmiş. Üstünü başına arıyorlar, hiçbir şey çıkmıyor. Tekrar başını önündeymiş. Bir süre murakabe. Demiş ayakkabısını getirin. Hocam ayakkabısını açmışlar. Astarın altında o zaman için yüzlükler, demet halinde böyle.
Oo.
Demek ki ona göre bir ayakkabı ayarlamış. Gönül'le efendim, hoca efendi çok böyle sakin, zarif bir insandır. Kalkmış buna bir tane
yapıştırmış.
Adam bir 80 uzanmış. ben demiş ümmeti Muhammed'in demiş fakirlerin hakkı olan zekatı sana yedirmem demiş.
Hmm.
Adam oradan yaka paşa gitmiş. Şimdi
burası çok önemli işte hocam.
Gönüllü efendi Allah dostu zarif bir insan. Ben de kendisini hocam gördüm. Böyle peygamber aşığı ve hep fakir fukara talebe okumuş.
Hmm.
Şimdi Allah ona bir keskin firaset vermiş ki o sahte gülümsemeyi veya sahte ağlamayı
fark ediyor.
Bir bakışta fark etmiş. Hocam tasavvuf psikolojisi ya. Sufiler insanın kalbine girip kalp alemini deşifre edip siz istediğiniz kadar yani en kral numarayı çekin. Yemezler hocam. Yani. Ne dersiniz?
Evet, kesinlikle. Bir de oradaki şeye katılıyorum hocam. Önemli. Şimdi yufka yürekli insanlar, ince ruhlu insanlar hocam
enayi değildir.
Çok açık oluyor. Halbuki işte Gönel Efendi'nin oradaki tavrı ne yapıyor? Orada ferasetini kullanarak bir tavır koyuyor. Çünkü oradaki sözü ne kadar ilginç hocam. Ben gerçekten fakirin hakkını sana yedirmem. Ona benzer bir sözü var değil mi orada?
Evet, aynen.
Yani şimdi bazı arkadaşlar var şey ya ben iyiliğimi yapar geçerim. Hayır, o iyiliğin muhatabına mı yapıyorsun? Muhatabı değil. Çünkü bir, enayi konumuna düşüyorsun. İki, sana bakan insanlar ya işte bak işte böyle saftirik oluyor bu iyilik severler. Sömürüye açık. Artı en önemlisi ya sen muhtaç insan orada bekliyor. Sen onun hakkını veriyorsun.
Onun hakkını veriyorsun.
He, sen sanıyor musun ki o verdiğin şey senden? O Allah'tan zaten yani.
Öyle de şimdi mesela çıkardın birine bir meblağ verdin. Sonra bir tane daha fakir gördün. Diyorsun ki kardeşim biraz önce verdim işte artık. Herkese de veremem ki.
O tabii.
Diyerek gerçek fakirin hakkını yemiş
evet,
oluyorsun.
Yemiş oluyorsun.
Şimdi hocam şuradan geldik buraya. Yani sufiler gönüllerin casusudur. Cevasisül gulüb diyor hocam bizim kitaplarımıza geçer. Yani bu psikolojinin de belki anlayamadığı meseledir. Çünkü hocam kalp hiçbir hocam duvar, hiçbir perde, hiçbir şey tanımıyor.
Evet.
Hadis-i şerif var. Müminin diyor firasetinden korkunuz Allah'ın nuruyla bakar. Mevlana'nın bir şeyine hocam devam edeyim. Siz onu yorum yaparsınız. Evladım yüz okuyucu ol diyor. Yüz oku. Yani insan gerçekten mi gülüyor? Sahte mi gülüyor? Hmm. Acısını mı saklamaya çalışıyor? Hocam belki bu ayrı bir konu ama bizim de bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor herhalde.
Hatta ilmi sima diye eskilerin bahsettiği bir ilim de var değil mi hocam yani?
Tabii.
Simadan hareketle.
İlmi kıyafet var. Hmm. İlmi sima var. İlmi kıyafet işte kıyafetlerine bakarak, yüz hatlarına bakarak.
Hmm.
Bizim esasında hocam kültürümüzde bunlar var. Mevlana da bunu söylüyor. Yüz okuyucu ol diyor. Yani her gördüğün yüze, her gördüğün sakallıya kanma diyor hocam.
Evet, kesinlikle. Gülüş, gülümsemek. Biz hocam şey galiba, böyle bir insanımız epeyce dert ve çile çektiği için bir miktar şey olmuş yani. Hmm. Sadece nasıl söyleyeyim? Yani kahkaha temelli yaşam kültürünü somurtmak biçiminde tepki vermiş. Yani gülümsemek ile tebessüm ile kahkahayı karıştırmış birbirine
Peygamber
yani.
Peygamber Efendimiz kahkahayı yasaklamış. Ama tebessümü çok teşvik etmiş. Hatta tebessüm sadakadır şeklinde.
Yani. Ama hocam, biz böyle şey böyle fazla ciddi durmayı hatta somurtkan durmayı
bir marifet
görmüşüz. Bir maharet görmüşüz
hatta bunun
yani.
Hocam daha kötüsü dindarlık zanneden arkadaşlarımız da var.
En ferası o değil mi hocam?
Evet
yani.
En kötüsü de o. Halbuki Peygamber Efendimiz evet hiçbir zaman kahkaha atmamıştır ama bütün müminlere karşı da güler yüzlü olmuştur. Tebessüm yüzünden eksik olmamıştır. Bizim belki hocam siyer okumalarında maalesef biz Peygamber Efendimiz'in savaşlarını ezberliyoruz.
Evet.
Gazveye gitti, Hendek gazvesi oldu, Uhud gazvesi şu tarihte oldu falan. Asker sayısı, deve sayısı. Halbuki Peygamber Efendimiz'in bu insan ilişkilerini keşke biraz daha ciddi inceleyebilsek bence çok daha güzel olacak.
Kesinlikle. Bir kitap vardı hocam unuttum. Peygamberimizin hayatını anlatıyor. İddialı bir kitaptı. Şey diyordu. Siyer kitaplarında diyor bir yanlış tekrarlanır. Siyer kitaplarının çoğunu bakıyorsun savaşlardan oluşuyor diyor. Halbuki o zamanki savaşlarda ne kadar kısa sürüyor değil mi hocam? Yani
aylar sürmüyor ki. 3 saat, 5 saat, 6 saat.
Yani evet.
Hendek Savaşı belki en uzun.
Fakat o kitap da aynı hatayı yapmıştı. Bir baktım sayfa sayısına atıyorum. Yani
o da fazla.
Yani 300 sayfanın yarıdan fazlası gene şeyi kapsıyordu. Savaşları kapsıyordu. Bu gülme dendi mi, gülüş dendi mi hocam aklıma hep şey gelir. Neşet Ertaş'ın, Neşet Baba'nın sözü şey diyor. İnsanın derdi ne kadar büyük olursa gülüşü o kadar sıcak olurmuş. Öyle derler bizim buralarda. O derdin büyüklüğü neye göre ölçülür, biçilir bilmem. ben. Fakat birinin gülüşünün sıcaklığını hissettim mi anlıyorum ki derdi çok güzelleşmiş derdiyle.
Aa, çok güzel hocam.
Hocam burada ben tasavvuf ile psikoterapi arasındaki kritik bir ayrım noktası. Şimdi şeyde psikoterapilerde stres ve kaygıyla başa çıkma tekniği uygulanır. Şimdi tasavvufta stres ve kaygıyla başa çıkma vardır. Fakat esas olan başa çıkmanın ötesinde onunla birlikte bir tekamül.
Hatta hocam dertle dost olmak vardır.
Evet. Şimdi dolayısıyla ikisi arasında çok ciddi bir fark var. Hmm. Birisinde sonuçta onunla savaş verdiğin için enerjini kullanıyorsun ve yoruluyorsun, yorgun düşüyorsun belki de. Yani galip gelsen bile yani. Öbür tarafta bir üstesinden geliyorsun, iki bir level atlıyorsun yani. Bir üst basamağa geçiyorsun.
Derdim bana dermanım işte ya.
Oluyor sufiler. Yani.
Hakikaten hocam yani sufilerin çok dehşet derde bakışları var. Yani bu psikolojide yoktur. Psikoloji tamamen huzurlu olmayı, rahat olmayı, eğlenmeyi öncelerken tasavvuf da bu dünya alemi bir kemalat yarışıdır. Bazen musibet ve sıkıntılar da buna hizmet edebilir. Evet. Onlarla da dost olayım anlayışı var. İşte hastalığında.
Düşünsenize hocam hiç çile ve ızdırap çekmeyen bir insan yani. Yani ne kadar şey olur. Aynı zamanda tam bağışıklık oyrat sistemi de zayıf olur. Yani en küçük bir darbede yıkılır. Yani biraz güçlü olması için insanın bir miktar spor yapması lazım. Yani o dertler bir açıdan insana şey yaptırıyor yani. Yaşam mücadelesi sporu yaptırıyor yani.
Şimdi hocam bu gülmeye yeri, tebessüme yeri gelirsek Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi yani tebessüm sadakadır. Şimdi evet. Hocam siz bir insana gülümsediğiniz zaman sıcak ve samimi bir gülümseme o insanın cebine para koymaktan daha fazla iyilik yapıyorsunuz.
Kesinlikle.
O insanın psikolojisi düzeliyor. İş hayatında mesela bir doktor düşünün akşama da yorulmuş. Bir de hastaların bir kısmı nankörlük yapmış. Şimdi düşünün öyle bir ortamda siz gülümsüyorsunuz, teşekkür ediyorsunuz. Veya başka bir yorulan insana. O insan onu dinlenmiş oluyor mesela.
Evet.
Yani bazen hani doktora çıkıp para verecek halin yok. Ama bir tebessüm veriyorsun.
Ve bir de hocam şey, gülmekle ilgili olarak şunu söylüyor bilim insanları, insana özgü.
Çok güzel.
Mesela diyelim ki depresyon hayvanlarda da var, korku hayvanlarda da var, üzüntü hayvanlarda da var. Sevinç belki olabilir, hayvanlarda vardır sevinç ama bunu gülmeyle ifade etme olayı, yok biz benzetiyoruz sadece hayvanların bazı davranışlarını bir gülme olarak. Sevinçten zıplıyor olabilir yani ama
evet, gülümseyemiyor.
Gülümseyemiyor. Hmm. Onun için yani gülmek bir de insanın en güzel hali
güldüğü
halmiş yani.
Hocam Allah güldürsün derler ya.
Evet.
Şunu da unutmayalım tabii. Ayet-i kerimede estağfirullah huvellezî adhaka ve ebke. Ağlatan da güldüren de odur. Biraz ders farklı bir yere gitti bugün.
Evet.
Tabii bir de Allah'tan yani hep böyle iyi bir kader isteyelim. Güzel insanlarla Allah görüştürsün. Tabii kötülükler hazır olalım hocam.
Evet.
Kötüyü umalım ama Allah bizi yine de kötülerle imtihan etmesin diyelim.
Evet. Allah kötülerle karşılaştırmasın. Bir açıdan güzel dua da hocam. Gerçekçi değil çünkü kötüler bizim sınavımız yani.
Evet.
Dolayısıyla o kötülere karşı bir feraset, bir dayanma gücü, bir direnme gücü hakikaten lazım insana.
Hocam o zaman bir efendim prensibimiz güler yüzlü olmak dinimizin emridir. Asık suratlı olmak ise asla dindarlık değildir.
Kesinlikle, evet.
Dokuzuncu hak, hiçbir Müslüman verdiği sözden caymamalıdır. Hocam bugün de çok sıkıntısını çekiyoruz.
Evet, yani eskiden mesela hocam bir söz vardı. Yani söz senettir diye yani. Senet borç alışverişini hani kayda geçiriyordu insanlar yani. Adam diyor ki söz zaten senet yani. Geçenlerde bir arkadaş anlattı, birinden bahsediyor. Yani tamam diyor söz verdik de yani yapacak mı yapacağız mı dedik yani. Şimdi.
Ya ne kadar saçma bir telakuz. Söz verdik de yapacağız mı dedik. Sen söz vermek yapıyorum yapacağım demek.
Yani söz namustur diye bizde şey var hocam yani. Söz var.
Hocam psikolojide böyle bir kaygı yok değil mi? Yani bu biraz tasavvuf psikolojisine giren bir mesele esasında. Yani belki orada da işte iç bütünlük falan bir şey geçiyor
evet.
Olabilir ama. Sanki biraz daha bu bizim sufileri fazla ilgilendiren, biraz ahiret tarafı olacağım olan bir şey. Ama bugün yani bu laik dünyada Yani söz verdim, o gün söz vermiştim, bugün şartlar değişti, sözümden vazgeçtim.
Hocam şimdi ne olmuş mesela modern zamanlarda insanların bu tırnak içinde bencil tarzlarına karşı her şey yazılı sözleşmelere dönüştürülmüş. Dolayısıyla toplumsal hayatın yürürken her şey yazılı sözleşmelere dayalı olduğu için orada mesela sözünü tutmak ya da tutmamak o kadar büyük bir dert olmayabiliyor.
Anlaşmada mesela bir boşluk bulursan oradan
yürüyebilir belki ama genel olarak şey var, bunu kurumsallaştırmışlar yani. Bizim sorunumuz, bizde bir söz geleneği var ama bunu kurumsallaştırmamışız. Şimdi en uzun ayet eğer borcun yazılı olmasını söylüyorsa bu bir şey veriyor, bir mesaj veriyor. Sadece borcun yazılması değil, kritik bütün sözleşmelerin yazılı kayıt altına alması. Çünkü söz uçar, yazı kalır. Yani o sözü, bak sözleşme ama onun yazıya dökülmesi. Yani o sözü, o evet, hem bir sözdür ama o yazıya dökülmüş bir sözdür. Ve şey hocam, sonuçta insanın Allah'a verdiği söz de Kur'an'da metin olarak karşımızda. Elestü bi rabbiküm hitabı karşısında.
Zaten hocam mesele önce Allah'a verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Ve dolayısıyla da insanlara karşı verdiğimiz sözü yerine getirmiş olacağız. Çünkü Allah'a karşı sözümüzü, vaadimizi tutmazsak insanları hiç tutmayız. Çünkü Allah-u Teala'nın bir yaptırım gücü var. İnsanların çoğu zaman bir yaptırım gücü olmuyor bu dünyada.
Burada şöyle bir absürt bir durum da oluyor hocam. İnsanlar, bazı insanlar da o var. Yani ben Allah'a inanıyorum ya, yapıp ettiğim her şey şey gibi, meşru gibi. Yani benim, Allah benim tarafımda. Ya Allah senin tarafında olmaz. Sen Allah'ın tarafında olursun ya da olmazsın yani.
Yani.
O da doğruluktan geçiyor yani en başta. Ondan sonra bakıyorsun pratik davranışlar itibariyle bir pragmatisten, bir çıkarcıdan, bir narsisten farkı yok. Ama insanın hal ve davranışlarına yansımadıktan sonra hocam güven ilişkilerini ne kadar zedeler. Yani insan ilişkileri birdenbire buharlaşır yani. Sözde durmayınca yani.
Evlilik de bilhassa çok önemli değil mi? Yani eşlerin birbirine verdiği sözleri tutması gerekiyor. Yani bu basit bir şey de olabilir, ciddi bir söz de olabilir. Şunu alacağım diyor, almıyor mesela.
Ve o zaman sözünü vermeyeceksin yani, yapmaya çalışacağım diye. Hani vaat ile taahhüt arasında bir fark var ya hocam. Yani söz taahhüt anlamı taşıyorsa ya da muhatabın öyle anlıyorsa, o zaman ona göre bir aydınlatma yapmak lazım yani.
Hocam şimdi evde bizim bir kural vardı. Çocuklar benim söz verdiğimde tutacağım bildikleri için benden söz almaya çalışırlar. Biz yarın baba şuraya gidelim mi, gidelim falan. Söz mü baba? Işte gidelim yani. Gidelim dedik ama gidelim sözü biraz hani zayıf kalıyor. Baba söz mü veriyorsun? Yani o söz veriyorum deyince tamam artık.
Tamam, olay bitmiştir.
Ben de onu söylememeye çalışıyorum. Hani biraz da bazen teşvik etmek için mesela işte şunu yaparsanız, derslerinizden işte yüz getirirseniz, hani biraz yuvarlak bir söz.
Evet.
Baba söz mü? Şimdi o zaman şunu diyelim, yani psikolojik şeyini bilmem ama yapamayacağımız şeyi söylemeyelim. Söylediğimiz şeyi de yani büyük bir engel yoksa tabii.
Evet.
Yerine getirmeye çalışalım.
Kesinlikle. Benim de başıma gelmişti. En küçük oğlum Kutluş bir şeyi benden istedi ama yapmam zor. Hayır da desem çocuk hemen kırılacak. Yani belki imkan oluşur falan.
Zamana yayarak.
Ben şey dedim. Bakarız dedim. O da tabii çok sevindi falan. Abilerine gitti. Babama dedim. Babam tamam dedi falan. Yok dedi, tamam demedi babam diyor. Bakarız dedi.
Tecrübeli olanlar hemen keşfetti.
Tecrübeli olanlar olayı anladı yani.
Şimdi Ali Hocam, Rıza Bayezid Hocam, kısa bir araya girelim inşallah. İkinci bölümde devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Ali Rıza Bayezid Hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Şimdi hocam, Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Münafık diyor, konuştuğunda yalan söyler, söz verdiği zaman cayar. Kendisine itimat olduğu zaman ihanet eder. Şimdi hocam, ilişkileri en çok bence yıkan üç şey burada var. Yalan, sözden caymak.
Evet.
Bir de bir insanın güvenini yok etmek, ihanet etmek yani. Ben size bir söz söylüyorum. Siz bana bir sır veriyorsunuz. Ben de bu sırrı size alır almaz ah diyorum şimdi ben bunu bir yerde anlatırım. İhanet. Çünkü evet. Siz o insanı size sır verirken kimse söylemedi size paylaşıyor derdini belki.
Evet.
Şimdi hocam ne dersiniz bu konuda?
Yani özellikle yakın akrabalar arasında, yakın arkadaşlar arasında en büyük problemler buradan çıkıyor işte. Bir kısmın hocam şeyi yok, kastı yok ama kusuru çok. Hmm. Yani dolaylı olarak ağzından kaçırıyor şeyi, verilen sırları. O nedenle insan da sır tutmayı bilmesi lazım. Yani her sırrı yakını biri olsa herkesin bilmesi gerekmiyor. Çünkü birine sır verdiniz mi hocam, o insanın üstüne yük bırakıyorsunuz. O insan, yani sırrın bir özelliğidir, deşifre olmak ister, kendini göstermek ister. Dolaylı olarak ifade eder bazen, bilmeden ifade eder onu yani, söyler.
Peki hocam, bu verilen sözlerden caymak, hani gerçi ilk bölümde bir parça konuştuk, hani bazen çocuğumuza bir şey yapmayacağım bir şey söyleyip sonra ben vazgeçtim ondan diyoruz. Şimdi çocuk o zaman yalana, sözden caymanın normal bir şey olduğuna inanıyor. Bu sefer o da ileride büyüdüğünde esnafsa müşterisine söz verip yapmıyor. Tamam sen bunu al götür, ben bakımın arkasındayım diyor. Her gün gelir tamir ederim mesela bozulursa diyor. Sonra kardeşim diyor sen bunu aldın artık, ben kusura kalma diyor yani.
Evet.
Hemencecik. Yani hocam bugün maalesef yani biz Müslümanız. İslam aleminde bu üç konuda ciddi problem yaşıyoruz. Hocam bazen çok ilginçtir, acıdır. İnançsız insanlar bu konularda, yanlış anlaşılmasın burada biz yani Müslümanları kötülemek gibi bir derdimiz yok ama
rehin bir durum da var yani ortada.
Ben yurt dışında buldum, Kırgızistan'da falan. Ya şimdi bir Ruslar biliyorsunuz çoğu ateist falan.
Evet.
Yani bir Müslüman, ismini vermeyeyim halklar incinmesin şu anda, ondan daha çok sözünde duruyor. Yani bir Müslüman soydaşımız değil de bir Rus şoförü, bir Rus tamirciyi görünce içiniz rahatlıyor. Atıyorsunuz Rus şoför beni gideceğim yere düzgün götürür. Hocam bu da çok hayret verici bir şey. Yani bir Müslümana Peygamber Efendimiz yakıştıramadığı tek şey yalan söylemek.
Yani işte hocam şimdi geleneksel zamanlarda insanlar birbirini tanıyor. Yüz yüze, nüfus az. Herkes herkesi biliyor. Şimdi burada bir şey var. Ailelerin ve komşuların denetim mekanizmaları var, yönlendirmeleri var. İnsanların yalanları dolanları karşısında herkesin göstereceği ortak refleksler var. Şimdi biz böyle bir geleneksel yaşam biçiminden geliyoruz. Şimdi nereye gelmişiz? Şehire gelmişiz. Koskoca bir dünya, hiç kimse kimseyi neredeyse tanımıyor. Bizim günlük yaşamımız, yolda izle geçenlerde çoğunlukla tanımadığımız insanlarla beraberiz. Oturduğumuz apartmandaki insanların bile çoğunluğuyla tanışmıyoruz. Çalıştığımız iş yerindeki insanlar eğer büyük iş yeriyse oradaki bile herkesle tanışmıyoruz yani. Hatta selamlaşmıyoruz bile. Şimdi böyle olunca hocam ne oluyor? O zaman sosyolojide bin bir surat diye bir kavram var hocam. Bin bir maske takabiliyor insanlar. Çok farklı. Bu da o insanlarda şeye yol açabiliyor. Kaypaklığa yol açıyor.
Bu da belki oluşuyor değil mi
zamanla? Tabii bu bir kişilik bozukluğu.
Şöyle yani hocam şunu kastediyorum. Evine geliyor çok düzgün bir insan komşular arasında ama
evet.
Dükkanına girdiğinde işini yaptığında.
Sahtekara dönüşebiliyor yani.
Tamamen bir sahtekar. Yani ve bunu öyle içselleştiriyor ki diyelim ki yani yanlış anlaşılmasın, taksi şoförlerimizin mesela alıp vereceğimiz yok ama taksinin başına geçtiğinde yani turist görürsem kandırırım diyor. Bilmeyeni bulursam boş boşuna gezdiririm diyor. Ama bu adam esasında evine geldiğinde düzgün bir insan. Hani komşularına karşı daha saygılı falan filan. Tam da böyle bir sahtekar. Sadece o işinde yaparken onu yapıyor mesela.
Evet yani işte o bin bir surat. Orada o maskeyi takıyor hocam. Başka bir yerde başka bir maskeyi takıyor. Karl Marx'ın hocam çok beğendiğim bir sözü vardı. Şey der. Kapitalizm katı olan her şeyi buharlaştırıyor. Katı dediği güçlü, kuvvetli her zamanda. Mesela işte değerleri hocam buharlaştırıyor. Bakıyorsunuz hangi şeyde olduğu önemli değil. Hangi dinde ya da hangi ideolojide olduğu önemli değil. Diyelim ki komünist ama komünistliğin de bir ilkesi var. Ona da uymuyor. Milliyetçi ama milliyetçiliğin ilkesine uymuyor.
Hiçbir değeri kalmamış.
Hiçbir değeri kalmamış elinde oluyor yani. Bu böyle çok temellere gittiğinde ilginç hocam. Mesela bu iş aile eğitimine kadar gidiyor yani. Daha doğrusu çocuk bebek eğitimine kadar gidiyor. Mesela bebek daha ilk anlardan itibaren hocam taktik geliştirmeye başlıyor annesine karşı. Mesela ağladığı zaman anne ne tepki veriyor? Ağlamadığı zaman ne tepki veriyor?
Yalancı ağlama başlıyor belki.
Ha mesela bizde şey var. Ağlamayan bebeğe emzik verilmez deyimi var ya hocam. Şimdi bebek bu defa her ağladığında emzik verilince o zaman ağlamayı bir strateji olarak benimsemeye başlıyor. Taktik öğreniyor yani. Veya diyelim ki anne baba bir konuda kural koyuyor ama o kuralı uygulamıyor. Mesela hocam şey böyle garip gelebilir birçok dinleyicimiz ama mesela tuvalet terbiyesi hocam çocukta çok önemli bir şeydir. Hmm. Tuvalet terbiyesi aynı zamanda bir kendine mukayyet olma eğitimi çünkü yani. Şimdi mesela kendine tuvalet terbiyesinde çok dağınık olan anne çocuğuna da yani çocuğunu bu konuda böyle disipline etmeyen bir anne çocuğun disipline etmediği zaman bakıyorsun ki her şeyi çarçur eden, dağınık olan, odasını dağınık bırakan, üstü başı dağınık olan bir karakter çıkıyor ortaya. Aşırı sert mesela tuvalet terbiyesi verdiğin zaman bu defa da böyle obsesif, kompulsif, aşırı kuralları olan, eşyasına dokundurtmayan, böyle odasına karelere basarak yürüyen, odasına girmeni istemeyen, biraz Safiye tip demesi mesela bazılarında. Böyle karakterler çıkıyor. Yani şeyi de aile içerisinde şeyi önemsemek lazım. Yani söz olayı çocukken yetiştirirken çocuğa şu diyeceksin. Yani söz yapamayacaksa söz vermemesi gerektiğini söylemek lazım. Bir de sözün girişi söz veriyoruz. Sözün girişi yemin ediyoruz hocam. Sözü bırak yani.
Doğru. Ya bunların hocam peki hiç psikolojide yalan terapisi efendim ihanet terapisi duydunuz mu? Ben hiç duymadım da hani bunlar ya, sanki başkasına zarar vermiyorsa yalan da söyleyebilirsin.
Ya o doğrudan yani psikolojinin konuları o anlamda çok sınırlı hocam. Mesela insan açısından en önemli konulardan bir tanesi sevgidir mesela. Şimdi psikoloji literatüründe diyelim ki stresi bir tarafa koy hocam. Sevgiyi bir tarafa koy. Stresle ilgili 1000 cilt kitap yazılmasa sevgiyle ilgili
bir cilt bile yok.
Yani pozitif duygu durumlarıyla ilgili olarak psikoloji o anlamda yani ortaya koyduğu birikimi küçümsemek için söylemiyoruz ama insan yaşamının her alanını kuşatmıyor.
Mesela bu yalandı, işte ihanetti.
Mesela mitomani var psikolojide hocam ama adam artık yalan manyağı olmuş. Mesela o bir psikoterapi konusu oluyor yani. Ya da insan ilişkilerini bozduğu için yalan bir psikoterapi konusu oluyor. Ama yani bunun dışında doğrudan bir yalan terapisi ben duymadım yani.
De şurası var hocam. Bazen maalesef bazı meslekler hocam ilahi ve manevi taraf olmadığında müşteriyi memnun etmek için onun yaptığı hataları hatta güzel göstermek için de maalesef hani psikoloji, felsefe ne bileyim işte bazı avukatlık meslekleri mesela.
Evet.
Adam diyor ki şu kadar şey yaptım, tahribat yaptım. Tamam ben bunu diyorum. Öyle bir gösteririm ki sen mağdur duruma düşersin.
Evet.
Yani bugün öyle avukatlar var ki yani hırsız mağdur duruma düşüyor. Öyle bir gösteriyor ki yani hırsız ev sahibinden neredeyse tazminat isteyecek.
Yani
psikolojinin sanki böyle bir tarafı var hocam biraz.
Yani böyle durumlar böyle tersine kullanımlar olabiliyor. Sonuçta en başta ahlaki bir kaygınız olmadığı zaman hocam psikolojide ki zaten transpersonel psikolojinin tartışma konusu yaptığı şeylerden bir tanesi o. Psikoterapi hocam ve psikoloji bilimsel temelden geldiği için ahlakı kendi sınırlarının ötesinde görüyor. Şimdi ama ahlakı şeye dahil etmediğin zaman, psikoterapiye dahil etmediğin zaman da
her şey olabilir.
Bu defa orada büyük bir eksiklik. Şimdi eklesen bilimin sınırlarını aşıyorsun. Eklemesen ise büyük bir eksiklik oluyor. Demek ki bazı şeyler kendi başına değil, diyelim ki ahlakın da dahil edilmesi gerekiyor. Şu anda mesela etik, artık bilim etiğinden bahsediliyor.
Evet, tıp etiği diyorlar. Kurumsal
tıp etiği vesaire.
Psikoloji yani. Etiği de var belki.
Yani işte yeterince yok.
Mesela olmayınca hocam ne oluyor? Size mağdur bir insan geliyor, tamamen zayıf pozisyonda, yaralı pozisyonda, siz güçlü bir psikologsunuz, onu istediğiniz gibi manipüle edebilirsiniz esasında.
Tabii.
Bunun sırlarını, zaaflarını öğreniyorsunuz. Evet. Bunu yapmamak gerekiyor mesela.
Bunun çok aşırı örnekleri var. Netflix'te mesela hocam Hipnoz diye bir film vardı. Psikiyatr işte şey yapıyor. Hipnozla birlikte cinayet işletiyor ya da intihar ettiriyor falan. Tabii hipnozun o kadar bir gücü yok. Öyle ama olsa zaten dünya yönetilir.
İnsan kalmaz.
Ama bazı insanlar üzerinde hocam dramatik etkisi olur. Yalom'un mesela Divan diye bir şeyi vardır, romanı var. Yalom varoluşçu psikoterapinin yaşayan böyle çok önemli isimlerinden bir tanesi. Divan kitabında işte bir terapist hastasını şey diyor, manipüle ediyor yani. Amerika'da bu konularda bayağı bir şeyler var.
Etik sınırlar
ama sonuçta insanlar bu konuda kendisi içsel olarak ahlaki bir duruşu yoksa işte hep sınırları aşma yöneliminde
oluyor.
Hocam
bir de
oluyor.
Şurası var, yani biraz çok laikleşiyor. Mesela hiçbir şekilde diyor terapist hastasına bir değer söylemeyecek. Mesela yalan söylemek kötüdür demeyecek. İhanet kötüdür demeyecek. Onun yaptığı işi, ya sen yapmışsın ama çok da ciddi bir şey değil canım, ondan bir şey çıkmaz, kendin kaygılanma, stres yapma. Eşini aldattın mesela. Diyor ki hocam, geçen de duymuştum bir arkadaştan, bayağı meşhur bir psikolog, Müslüman hem de, sen de onu aldat demiş. Yani bir kötülüğe, başka bir kötülükle. Bir insanın aldatılması çok kötü bir şey. Ama ben aldatılım diye bir insanın eşini aldatması da ondan daha kötü bir şey.
Evet, çünkü aynı zamanda ileride aldattığı için de bir şey yaşayacak.
Evet.
Bir, aldatmanın verdiği yanlış, kendi yaptığı yanlış. İki, başkasını aldatıyor. Yani yaptığı eylemin kendisi de çirkin
evet.
bir şey.
Tabii.
Hem kendine karşı çirkin, hem eşine karşı çirkin bir şey. Bu defa onun şeyine girecek, psikozuna girecek bir anlamda yani.
Hani o yüzden hocam keşke bizim inşallah ileride belki bu derslerimiz ne kadar etkili olur bilmem ama psikolojinin hocam ahlaka, hatta dine çok ciddi ihtiyacı var. Yani İslam'a demek istiyorum. Çünkü hocam bu değerleri çektiğiniz zaman ihanetti, yalandı, işte efendim aldatmaydı. Bu değerleri İslam adına söylemediğiniz zaman tamamen böyle muğlak, herkesin saçına göre tarak. Ya ben yalan söylüyorum, devam et kardeşim. Ben işte aldatıyorum. Ne güzel işte. Aldat, aldatmaya devam et. Yani tabii bunlar ileri vadede hocam. Önce siz bunları etkisiz hale getiriyorsunuz. O stresi azaltıyorsunuz ama ileride bunlar bir bomba gibi patlayacak yani.
Evet.
Biriktikçe.
Şeyin hocam sonuçta modern zamanların en büyük problemi Kant'tan beri gelen problem. Kant hocam doğru, iyi ve güzel, bunların birbirinden tümüyle bağımsız olduğunu savunuyor. Yani bilim, sanat ve ahlak. Şimdi bunları tamamen birbirinden bağımsız saydığınız zaman bir problem oluşturuyor. Mesela diyelim ki bir şey sanatsal açıdan güzel, varsayalım. Ahlaki açıdan iyi ya da kötü olmasını önemsemiyorsun.
Sadece sanat kıymeti
var. Sanat açısından bakıyorsun yani. Diyelim ki mesela intiharı teşvik eden bir ara Kekilli'nin öyle bir şarkısı vardı ya, bu akşam ölürüm falan, bir ara mevzusu olmuştu, insanları intihara yöneltiyor diye. Diyelim ki müzikal açıdan çok etkileyici, çok müzikal açıdan çok değerli, anlamlı bir şey olduğunu varsayalım. Ama
bir insan zarar görüyor sonundan değil mi?
İnsanlar eğer bundan bir şey, negatif bir durum ya oluyorsa tamam, şu doğru, Kant şu konuda haklı. Yani doğru, güzel ve iyi dediğimiz şeyler birbirinin aynısı değil. Ama bunlar birbirinden tümüyle gayrisi de değil. Etkileşimli şeyler. Şimdi ne oldu mesela? Bilimde hocam ahlak hiç gözetilmedi. Şimdi bilimde ahlak hiç gözetilmediği zaman bilim kendi başına ne oldu? Aldı başını gitti, teknolojiyle birlikte yeryüzünü bize yaşanmaz bir hale getirdi.
Cehennem haline getirdi.
Evet. Yani ahlakı işte kıyıdan köşeden işte bilim etiği, tıp etiği vesaire diye etik kavramıyla birlikte ahlak bir ölçüde sisteme sokulmaya çalışılıyor. Ama yeterli değil. Çok böyle garnitür olarak duruyor onlar yani.
Mesela bir ilaç fabrikası %100 çözüm olacak ilaç yerine %30 diyor ki, yani ben bu hastayı iyi edersem, hani tıbbın en çok sevdiği hasta ne iyi olan ne de ölen hastadır. İkisinin arası yani.
Evet.
Müzmin hastalığı çok seviyor ilaç fabrikaları mesela. Etik olmadığı zaman öyle bir ilaç üretiyor ki sizi öldürmüyor ama iyi de etmiyor.
Evet.
Biliyor ki o fabrika, eğer seni iyi ederse o ilaç, ki elinde reçetesi var belki, artık ben bu adamı kaybettim diyor. Niye kaybedeyim ki diyor. Ölmesin.
Evet.
Yani böyle bir hocam saçmalık veya ne
çok
bileyim
zıtlık. Çok
büyük hocam. Çok fazla ya.
Hocam bir İtalyan gazeteci var, yazar, Papini diye bir adam. Gog diye bir kitabı var. Burada atom bombasının mucitlerinden birisi olan Lawrence'la şey yapıyor. Kurgusal bir söyleşi yapıyor. Kurgusal, gerçek değil. Ama onun mantığını biliyor yani. Soruyor ona. Buluşunuzun tabii Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atmış Amerika.
Bundan sonra
100 bin, 150 bin, sonra 250 bin civarında insan anında ölmüş. Sonra yaralılar vesaire var. Buluşunuzun sebep olduğu ve ileride sebep olacağı ölümler hakkında ne düşünüyorsunuz Mr. Lawrence? Kanlı profesör hiç bozulmamış, bir melek kadar sakin bir cevap verdi. Bilimin ve bilim insanlarının en azından Thales'ten bu yana durumu aşağı yukarı bir fikriniz olduğunu sanıyorum Mr. Gok. Bilim insanları hakkında bir şeyler biliyorsun diyor. Bilim insanları araştırma ve teorilerin sonuçlarıyla asla ilgilenmezler. Sadece evrenin yasalarından hareketle formüller ve önermelerde bulunur. Yani orada o kadar insan ölmüş. Bunun bizimle ilgisi bir şey yok. Bunun üzerine tekrar soru soruyor Papini. Çok iyi anlıyorum diyor Papini. Yine de her şeye rağmen bazen içinizden bir pişmanlık duymuyor musunuz? Bunca insan öldü. Bunlar kadınlar ve çocuklar da dahil yani. Bir de çok insan ölsün diye özel saat seçiliyor. Daha evden çıkmamış olsunlar.
Yani öyle vakit dışarıda olacak.
Yani açık havada kurtulma umutları biraz daha fazla. Ne cevap veriyor bilim insanı? Dikkat edin diyor. Hastalık ve ihtiyarlık yüzünden ölenler hariç insanlar barış yıllarında atom bombasından daha fazla insan kaybı oluyor. Atom bombası bir dakikada çok insanı öldürdüğü için diyor göze batıyor diyor.
Şimdi yani daha kötü diyor mesela.
Şimdi mesela hocam bilimin bakış açısı. Şimdi şeyden baktığında hocama salt işlevsel açıdan baktığında adamın dedikleri haklı. Ama ahlakı dahil ettiğin zaman adamın dedikleri vicdansızlık. Yani bu şu demek, o zaman bilimin vicdanı olmaz yani. Yani Kant'ın dediği gibi biz doğru bilgi, şey anlamıyla doğru bilgi, işe yarar anlamıyla olan doğru bilgileri kendi başına bırakırsak dünyanın altını üstüne getirecek
o
yani.
O zaman hocam psikolojinin de vicdanı olmaz dersiniz.
Evet.
Bu sefer icabında bir psikolog, yani savaşta daha çok adam öldürsün diye bir askeri
eğitim veriyor tabii.
Bir dolandırıcıyı aman renk verme, iyi dolandırıcılık yap diye eğitebilir. Yani gangstere, katile, ne bileyim hırsıza yol gösteren bir sanat da olabilir psikoloji. Halbuki bizim bu tasavvuf psikolojisi olarak biz bunun karşısındayız. En azından onu söyleyelim.
Evet. Yani ahlak o bakımdan tasavvufta çok temel bir ilke.
Ahlakı yoksa diyorsunuz bu adamın psikolojisi de bozuk olması gerekir. Sağlamsa da bunun aleyhine bir delildir diyorsunuz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Elinize, dilinize, gönlünüze sağlık. Bugün biraz psikoloji ve ahlak konusunu konuşmuş olduk. İnşallah haftaya İmam Gazali'nin bu kimya saadetinden devam ederiz. Var mı hocam ilaveniz?
Ahlak sonuçta hocam insanın kendisini iç tutarlılığını sağlaması bakımından da çok anlamlı bir şeydir yani.
Mesela, ahlak olmayan bir insanın
iç tutarlılığı olmuyor
olmaz,
hocam.
Tabii
olmuyor.
Ki.
Yani bin bir surat haline geliyorsun. Artık 40 türlü pişmanlık yaşıyorsun
hocam
yani.
Hocam bunu haftaya konuşalım o zaman. Bu hafta vakit bitti. Bence güzel bir konuya değindiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.